Ayrım 10.
Doktor Kenan'ın bir cinayete kurban gitmesi genç adamı çok sarsmıştı. Sinirlerini zor kontrol ediyordu. Bu dehşet verici tespitten sonra beyninde bir türlü çözemediği sualler artık yavaş yavaş yerine oturuyordu. Kenan'ın neden öldürüldüğünü, katillerin buna neden lüzum gördüklerini bilemeyebilirdi. Ama bu işi organize eden kişileri tahmini hiç de zor değildi. Olay bilinmeyenli bir denklem olmaktan çoktan çıkmıştı. İçinde izah edemediği bir eziklik duyuyordu. Kenan şu lanet olası kendi buluşu aşı yüzünden öldürülmüştü. Keşfinin arkadaşının hayatına mal olduğunu kabullenemiyordu. Aşı hayat kurtaracağına daha şimdiden ölüme sebebiyet vermişti. Bakın albayım dedi sinirli. İkimiz de 3 aşağı 5 yukarı bu işi yapanların kim olduğunu biliyoruz. Hiç olmazsa tahmin edebiliyoruz. Madem ki aynı taraftanız, öyleyse biraz daha açık ve net konuşsak daha iyi olmaz mı? Albay haklısınız dedi. Öyleyse bu işi yapanları söyleyin de biz de düşmanlarımızı bilelim. Peki sizce kim? Gras'ın Türkiye'de çalışan birkaç personeli. Buna Doktor Günter Zeiner'i de katıyor musunuz? Onun kim olduğunu bilmiyorum henüz. Ama Gras bünyesinde olduğunu sanmıyorum. Doğru diye tasdik etti albay. Ya siz onun hakkında ne biliyorsunuz? Pek fazla bir şey bilmiyoruz maalesef. Ama aşınızın peşinde olduğu bir gerçek. Selim bir an sustu. Aklı çok karışmıştı. Konuşmaya başladığında sesi titriyordu. Bence bu işin asıl suçluları Otto Hahn ile Karl Weber'dir. Albay gözlerini bir köşede sessizce oturup konuşmaları dinleyen Selma'ya çevirdi. Hanımefendi, Otto Hahn'ın evinde ne arıyordunuz, bize söyler misiniz lütfen? Diye sordu. Selma galiba böyle bir soru beklemiyordu. Kızardı, kekeledi, kocasının yüzüne baktı. Selim duruma müdahale etmek lüzumunu duydu. Onu oraya ben yolladım, evini aratmak için dedi. Albay bu kez Selim'e döndü. Evini aratmak için mi? Orada ne arıyordunuz ki? Aslında Selim'in bu suale verecek bir cevabı yoktu. Derin bir nefes aldı, yüzü asıldı. Belirli bir şey aramıyorduk dedi sonunda. Ama Otto Hahn sanırım bir gece evvel evimize gizli bir şekilde girmeye çalıştı. Buna hiçbir anlam veremedik. Otto Hahn bizim evimizde ne arayabilirdi? Neden sonra bunun aşıyla ilgili olabileceğini düşünmeye başladık. Zira ertesi gecede birileri yine eve girip çalışma odamı didik didik aramışlardı. O zaman şüphelerim giderek Otto Hahn üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Albay Selim'in yüzüne merakla bakarak, ''Neden evinize giren kişinin Otto Hahn olduğunu düşündünüz?'' diye sordu. ''Şey'' dedi Selim yutkunarak, ''Bunun basit bir nedeni var ama umarım beni hafiyecilik oynamaya kalkan bir amatör olarak değerlendirmezsiniz. Bahçe kapısının önünde bir anahtarlık buldum. Her nasılsa düşürülmüş bir anahtarlık. İşte bütün şüphelerim ondan sonra başladı. Zira bu Otto Hahn'a aitti. Anahtarlığı tanımıştım.'' Albay bir an arkadaşlarına baktı. Hepsinin yüzünde belli belirsiz bir tebessüm oluştu. Sonra, ''Siyah zemin üzerine beyaz çizgiler ve ortada bir arma, öyle değil mi?'' Selim'in gözleri irileşti. Selma da en az onun kadar şaşırmıştı. ''Siz nereden biliyorsunuz?'' diye hayretle sordu. Albay, ''Neyse bu önemli değil. Peki hanımefendi, Otto Hahn'ın evinde bir şey bulabildi mi?'' ''Hayır'' dedi Selim. Selma oturduğu yerden lafa karıştı. ''Mutfaktaki buzdolabında cam deney tüpleri içinde 3 eriyik buldum. Ama eşim bunları pek önemsemedi.'' Albay birden irkilmişti. Selma her nasılsa albayın bundan habersiz olduğunu sezinler gibi oldu. Ajanların başı heyecanlanmıştı. Selim'e dönüp, ''Buzdolabındaki tüpleri neden önemsemediğinizi sorabilir miyim?'' diye biraz da merakla baktı. Selim omuz silkip, ''Ben lise çağından beri evimde öyle kimyevi deneyler yaparım.'' diyerek Otto'nun evindeki tüplere önemsemediğini ima etti. Ama albay tatmin olmamıştı. ''Yani şimdi siz bulduğunuz aşının bu deney tüplerinde toplanamayacağını mı söylemek istiyorsunuz?'' ''Kesinlikle öyle. Buna nasıl emin olabilirsiniz?'' ''Albayım unutuyorsunuz galiba. Bu aşıyı ben buldum.'' ''Bunu biliyorum. Siz bana bunun neden mümkün olmadığını anlatın sadece.'' ''Bunu anlayamazsınız. Çünkü siz ne doktor, ne eczacı, ne de kimyagersiniz. Vereceğim izahat çok ilmi kaçar. Kısaca hiçbir şey anlamazsınız.'' Albay duraksadı. Selim'in yüzüne dik dik baktı. Adamın babacan halinde hissedilir bir değişiklik olmuştu. Sanki Selim'in cevaplarına bozulmuş gibiydi. Genç adam birden rahatsız oldu. Birer birer konuklarının yüzüne baktı. Hepsinin nazarları üzerinde toplanmıştı. Acı bir gerçekti ama kimseye güveni kalmamıştı. Kısa bir süre evveline kadar kendisini albay diye tanıtan adam hariç hepsini düşman gibi görüyordu. Selim'i bir titreme aldı. Yoksa bir oyuna mı getirilmişti? Bu adamlar gerçek MİT mensubu değil miydiler? Albay diye kendini tanıtan adamın aşı konusundaki bu ısrarı nedendi? İçindeki korkuyu bastıramadı. Birden MİT hakkında hiçbir şey bilmediğini fark etti. Tek bildiği devlete ait bir haber alma örgütü olduğuydu. Öyle işitmişti. Hatta MİT deyince aklına daha ziyade casusluk ve karşı casusluk kavramı geliyordu. James Bond gibi hayali kahramanların yaşadığı bir masal dünyası. Sırtını ter bastı. Tam o sırada Selma ayağa kalktı. "Çay, kahve veya soğuk bir şey içer misiniz?" diye sordu. Misafirlerini ağırlamaya çalışan nazik bir ev sahibesi gibi. Selim tuhaf tuhaf karısına baktı. Belli ki onun beyninde konukları hakkında en ufak bir şüphe olmamıştı. Oysa o her zaman kendisinden daha vesveseli ve şüpheci olurdu. Kendini toparlamaya çalıştı. Bütün kuşkuları yorgunluktan kaynaklanıyordu. Oğlum Selim, saçmalama diye kendine telkinde bulundu. Sadece albay Selma'dan soğuk bir su istedi. Diğerleri Selma'nın teklifini teşekkürle reddettiler. Albay suyunu yudumlarken, aşı konusundaki hassasiyetinizi anlayışla karşılıyorum. Bu konuda bizimle bile konuşmak istemiyorsunuz dedi. Yalnız Otto Hahn bir lise öğrencisi değil, profesyonel bir araştırıcı. Evinde sakladığı mahlul ya da her neyse sizce önemli bir şey olamaz mı? Selim bir duraksadı. Görmeden bir şey söyleyemezdi. Ne söylesem boş, tüpleri görmem, içindekileri analiz etmem gerek diye mırıldandı. Albay Hayri Coşkun birden konuyu değiştirdi. Gelelim Karveber'e diye söylendi. Yüzünü yine o babacan gülümseme kaplamıştı. Yumuşak ve sıcak. Galiba fabrikada pek sevilmiyor, öyle değil mi? Bunu nereden biliyorsunuz? Dedi Selim önce. Sonra hatırlayıp gülümsedi. Tabii sizin göreviniz bilip öğrenmekti. Bir an unuttum. Başını salladı. Haklısınız. Karveber'i kimse sevmiyor. Belki şaşacaksınız ama sanırım Otto Hahn bile sevmiyor. İlk defa binbaşı Erol söze karıştı. Bu kanaate neden vardınız? Selim omuzlarını silkti. Benimki sadece bir tahmin. Öyle sezinledim. Karveber çok mütehakkim bir tip. Adeta insanlara eziyet etmekten zevk alıyor. Otto ise ruhen biraz dengesiz gibi. Ayrıca çok sıkılgan ve içine kapanıktır. Davranışları gariptir. Bir de... Binbaşı Selim'in cümlesini tamamladı. Anormal cinsel eğilimleri var diyeceksiniz değil mi? Ben bir şey görmedim. İş yerinde bu eğilimi gösteren hiçbir davranışına da şahit olmadım. Lakin karım, onun evine girdiğinde bu iddianızı destekleyecek nitelikte çok sayıda dergiler ve resimler bulmuş. Ama ben gözümle görmeden kimseyi tövmet altında bırakamam ve emin olamam. Binbaşı başını salladı. Sizi anlıyorum. Tam bir bilim adamına yakışır muhakeme tarzı. Gerçekleri kanıtlayan kesin müşahedeler olmadıkça bir hususun doğruluğunu kabullenemiyorsunuz. Evet doğru diye mırıldandı Selim. Hem insanların cinsi temayüllerinin konumuzla ilgisi var mı? Lafa karışan albay, biraz var dedi. Özellikle Weber ile Ottahan'ın ilişkileri bakımından. Ama buradaki ilişkiyi cinsi ilişki olarak vurgulamıyorum. Öyleyse neyi kastediyorsunuz? Bunu zamanı gelince öğreneceksiniz dostum. Acele etmeyin. O sıra Selma söze karışmak istercesine öksürdü. Bakışlar üstüne çevrilince kısık sesle konuştu. Ben de bir olayı bilmenizi istiyorum. Albay babacan gülüşüyle, tabii hanımefendi buyurun dedi. Hatırlayacağınız gibi Otto'nun evinde beni bulduğunuz sırada bir gömme dolaba saklanmıştım. Aceleden dolap kapağını açarken parmağım çizilip kanamıştı. Tampon yapıp bastırdığım mendili meğer evde unutmuşum. Otto Hahn mendili evde bulmuş ve Gras'ın Karveber için düzenlediği bir partide kanlı mendili bana iade etmek istedi. Salonda birden gergin bir hava esti. Konukların hepsi birbirlerine baktılar. Yüzleri asıldı. Albay sadece, öyle mi? Dedi. Sonra, peki siz nasıl davrandınız? Diye sordu. İnkar ettim. Benim değil dedim. Herhalde bu yalanı iyi kıvıramadınız ve telaşlandınız. Selma kızararak, evet galiba öyle oldu diye fısıldadı. Otto da bu yalanı yutmadı değil mi? Sanırım yutmadı. Yutmamıştır diye söylendi albay. Bir an sessizlik oldu. Kimse konuşmadı. Sonra Hayri Coşkun ayağa kalktı. Onun kalktığını görünce diğer konuklar da ayaklandılar. Albay, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Artık resmen tanıştık. Bundan böyle bizden telaşlanmanız için hiçbir sebep kalmadı. İfade ettiğim gibi MİT'in koruması altındasınız. Zaman zaman çevrenizde bizleri görürseniz bu sizi hiç tedirgin etmesin. Mecbur kalmadıkça bizimle temas kurmayın. Zaten ihtiyaç vukuunda biz sizleri ararız, dedi. Sonra cebinden bir kart çıkarıp Selim'e uzattı. Burada telefon numaralarım yazılı. Günün her saatinde bu numaradan arayabilirsiniz. Biri mutlaka size cevap verecektir. Hepsi Selma ile Selim'in elini sıktı. Albay tam kapıdan çıkarken, "Hanımefendi, siz de bu hırsız polis oyunundan vazgeçin ve bu tür oyunları bize bırakın lütfen," diye gülümsedi. Ertesi gün öğleden sonra Selma Nişantaşı'na alışverişe indi. Akşamın erken saatinde dönüp Honda Civic'ini bahçeye soktu, park etti. O gece kocasının mensup olduğu sosyal kulübün aylık mutat toplantısı, sonra da hep birlikte yenen yemeği vardı. Selim'in eve gelişi 12'yi geçerdi. Öğlene kadar evin sıradan işleriyle meşgul olmuş, öğleden sonra da kaç zamandır almayı düşündüğü bazı ihtiyaçlar için Nişantaşı'na inmişti. Nasıl olsa vakti boldu. Gönlünce dolaştı. Bir mağazadan çıkıp öbürüne girdi. Zamanla kısıtlı olmamanın zevkini çıkararak saatlerce gezip keyfine uygun giysiler, takılar, incik boncuk türünden şeyler satın aldı. Kocasıyla anlaşamadığı tek husus buydu. Selim alışverişi bir zevk olarak değil, belirli ihtiyaçların karşılanması için katlanılan külfet gibi görürdü. Çabuk sıkılır, "Hadi bir an evvel alacağını seç de çıkalım," diye tuttururdu. Allah'tan kocası zevkine saygı duyar, onun seçtiği her şeyi beğenirdi. Giydiği şeylere de pek karışmazdı. Ama bu kez aldığı kısacık blue jean şortla, omuzları tamamen açık penyeye laf etmesinden korktu. O kadar da çok yakışmıştı ki, belki biraz söylenir, surat asar ama sonunda kabullenirdi. Bundan rahatsız olmuyordu. Hatta kocasının ölçülü kıskançlığından memnun bile oluyordu. Dönüşte bir markete uğrayıp meyve ve sebze de almıştı. Honda'nın bagajı tepeleme doluydu. Arabanın bagajını boşaltmak için 3 kere mutfağa gidip gelmek zorunda kaldı. Bagaj kapağını kapatırken de sağ elinin işaret parmağının tırnağını kırdı. İşte Selim'i asıl kızdıracak olay buydu. "Eyvah," dedi içinden. Çünkü kocası elinin ve ayağının tırnaklarını asla kısa ve bakımsız görmek istemezdi. Hele ojesiz. 2 eli kanda olsa mutlaka her hafta manikür ve pediküre gitmesini isterdi. Son paketleri içeriye taşırken birden içinde seyredildiği, gözlendiği duygusuna kapıldı. Doğrulup sokağa baktı. Güneş iyice alçalmış, karşıdaki villaların, yol boyunca sıralanmış ağaçların yeşil dalları arasından görünüyor, her yanı altın rengine boyuyordu. Karşıdaki villanın çimenlerinde 2 çocuk oynuyordu. Kulakları kalkık, başıboş bir kurt köpeği kaldırımda mutlu mutlu yürümekteydi. Onun dışında hareket yoktu sokakta. Hatta ortalık doğal sayılmayacak kadar sessizdi. Karşı kaldırımda 2 otomobil, bir de koyu kırmızı eski bir kamyonet park etmişti. Görebildiği kadarıyla içleri boştu. "Bazen çok budala oluyorsun," dedi kendi kendine. "Kim gözetleyebilirdi ki onu?" MİT elemanları da ortalarda görünmüyorlardı. Alışveriş sırasında da etrafında kimseyi hissetmemişti. Ama son paketleri içeriye taşıyıp arabayı kilitlemek için bahçeye çıktığında gözetlendiği duygusunu kesinlikle tekrar hissetti. Daha sonra gece yarısına doğru Selma yatağında oturmuş, Daniel Steele'in son çıkan romanını okurken alt kattan sesler geldiğini duyar gibi oldu. Kitabı elinden bırakıp dinledi. "Yanıldım mı acaba?" diye kulak kabarttı. Tekrar duymuştu. Sanki bir sarsıntı sesi. Mutfaktan geliyordu. Arka kapının oradan. Yatak odasının tam altından. Kocasının anlattıkları aklına geldi. O da böyle sesler işitmişti. Kalkıp sabahlığını sırtına geçirdi. Yeşil ipek bir sabahlık. Onu da bugün almıştı. İçini gösteren, şeffaf, oldukça tahrik edici bir şey. Kocasına sürpriz yapacaktı. Birden içini bir ürperti kapladı. Düpedüz korkuydu bu. Usulca pencereye yaklaştı. Perdeyi aralayıp dışarıya baktı. Sokakta bir sürü araba park etmişti şimdi. Ama çoğunun içini göremiyordu. Yine de bunların birinin içinde nöbet tutan MİT mensupları olmalıydı. korkmam anlamsız diye geçirdi içinden. Evde emniyette olmalıydı. Yine de istemeye istemeye kocasının tarafındaki komodinin çekmecesini açtı. Kayınpederinin beylik tabancası orada duruyordu. Silaha olan nefretine rağmen ona bir kurtarıcı gibi baktı. Bir kararsızlık geçirdi. Sarsıntı seslerini bir süre dinledi. Kesilmemişti sesler. Hala duyuyordu. Sonra tabancayı yanına almaya karar verdi. Soğuk metali kavradı. Kendini budala gibi hissediyordu. Duyduğu ses herhalde evin zaman zaman çıkardığı doğal seslerdendi. Her evde olurdu bu. Ama bir yandan bunca yıldır kendi evinde hiç böyle seslerin çıkmadığını düşündü. Ah, keşke Selim burada olsaydı diye söylendi. Bu kadar endişelenmesine gerek kalmazdı. Niye onun sözünü dinlemedim diye homurdandı. Kocası ısrarla bu toplantıya gitmeyeyim, seni evde yalnız bırakmak istemiyorum diye inat etmiş. Selma da bana çocuk muamelesi yapma, evde yalnız kalmaktan korkmuyorum diye direnmişti. Kapıyı açtı, yatak odasından dışarı çıktı. Merdivenlerin üst başında durdu, eğilip karanlığa doğru baktı. Kim var orada? Cevap gelmedi. Selma tabancayı sağ eliyle önünde tutarak merdivenlerden indi, salonu geçti. Hızlı soluklar alıyor, tabancalı elinin titremesine engel olamıyordu. Geçerken rastladığı her ışığı yaktı. Evin arkasına doğru yürürken o garip gürültüleri hala duyuyordu. Ama mutfağa ulaşıp ışığı yaktığında sessizlikten başka bir şey bulamadı. Bir gariplik yoktu mutfakta. Her zaman kullandığı zevkli, temiz ve iç açıcı mutfağı. Şimdi ürkerek ve korkarak bakıyordu. Oysa koyu renk kaplamalı dolapları, renkli damarlı mermer tezgahıyla derli toplu mutfağı tam bir sessizlik içindeydi. Burada yabancı bir kimse olmadığı gibi demin bulunduğuna dair bir işaret de yoktu. Kapının hemen içinde durdu. Gürültünün tekrar başlamasını bekledi. Sessizlik. Yalnızca buzdolabının hafif homurtusu vardı. Mutfağın içinde dolaştı, arka kapıyı yokladı. Kilitliydi. Selim de o gece böyle sesler duymuş ama bir şey görememişti. Arka bahçenin ışıklarını yaktı. Pencereden dışarıya baktı. Çimler ve kenarlardaki taflanlar parıldıyordu. Sol tarafta ufak ve gölgeli bir gül bahçesi vardı. Koyu yeşil yapraklar arasında bir düzine kadar gonca ışığı alıp aydınlanmıştı. Her şey sessiz, her şey hareketsizdi. Duyduğum ses evin doğal sesi diye düşündü tekrar. Tanrım, amma da sinirli bir kadın oldum diye geçirdi içinden. Tabancayı tezgahın üzerine bıraktı. Kendine bir sandviç yaptı, bir de soğuk Coca-Cola alıp yukarı taşıdı. Alt katın tüm ışıklarını yanık bırakmıştı. Davetsiz konuklarda çekingenlik yaratır diye düşünmüştü. Tabii gerçekten çevrede dolaşan birileri varsa. Daha sonra evi böyle ışık içinde bırakmak ona budalalık gibi göründü. Sorunun ne olduğunu biliyordu. Gerginlik. O halde rahat bırak kendini dedi yüksek sesle. Kimse mutfak kapısından eve girmeye kalkmış değildi. Hayaldi bunlar. Sandviçle kolasını bitirdi. Sonra aşağıya inip ışıkları söndürdü. Uykuya daldı. Az sonra rüyasında kızı Ayşe ile oynuyordu. Sonra sisli hayal aleminde Ayşe'nin yavaş yavaş kendisinden uzaklaştığını duyumsadı. Kızı görünmeyen kişiler tarafından karanlıklara doğru çekiliyordu. Ona erişmek, kollarının arasına almak için uzandı. Uzandıkça Ayşe silikleşiyor, hızla kayboluyordu. Gözlerini açtı. Ter içinde kalmıştı. Parmaklarını dudaklarının üstünde, alnında dolaştırdı. Sırılsıklamdı. Geceliği vücuduna yapışmıştı. Ve aşağıdan o ses yine geliyordu. Sarsıntı gibi. Selim'in söylediklerini hatırladı. Kocası o sesi sanki iki metalin birbirine sürtünmesi diye tarif etmişti. Başucundaki lamba hala yanıyordu. Demek roman okurken uyuyakalmışım dedi. Saate baktı, yarımdı. Kocası henüz dönmemişti. Alt kattaki ses gayet net duyuluyordu şimdi. Dikkatle dinledi. Evet, sarsıntıdan çok bir sürtünmeydi bu. Kocası duyduğu sesi iyi tarif etmişti. Elinin ayağının korkudan kesildiğini fark etti. Tehlikenin ne olduğunu bilmeden korkuyordu işte. Titremenin bütün vücuduna yayıldığını, boğazının kuruduğunu duyumsadı. Kendini zorlayarak ayağa kalktı. O nefret ettiği silahın verdiği güven duygusuna ihtiyacı vardı. Çekmeceyi açtı ve gözleri fal taşı gibi büyüdü. Silah yerinde yoktu. Birden hatırladı. Tabancayı az önce mutfağa indiğinde mermer tezgahın üzerinde unutmuştu. Hazırladığı sandviç tabağı ve kolayla yukarı çıkarken onu mutfakta bıraktığını gayet iyi anımsıyordu. Aman Allah'ım dedi. Şayet aşağıda biri varsa şimdi ne yapacaktı? Çaresizliğin verdiği panikle top gibi yerinden fırlayıp kapıya atıldı. Anahtarı içeriden iki kere çevirip kilitledi. Aklına ilk gelen tedbir buydu. Artık zangır zangır titriyordu. Korku karabasana dönüşmüştü. Kulağını kapıya dayadı. Şimdi başka sesler de duymaya başlamıştı. Birileri alt katta dolaşıyordu. İşittiği ses usulca kapanan bir kapının tıkırtısı olmalıydı. Tahmin etmeye çalıştı. Selim'in çalışma odasının kapısıydı bu. Demek meçhul ziyaretçi kocasının odasını da araştırıyordu. Tıpkı daha evvel yaptıkları gibi. Ne yapacağını şaşırmış, şaşkın şaşkın bir çıkış yolu arıyordu bu tehlikeden. Doktor Kenan olayından sonra hayatlarının da tehlikede olduğunu kabul etmeliydi artık. Adamların hiç şakası yoktu. Gerektiğinde pekala cinayet de işleyebiliyorlardı. Aklı karışmıştı. Onların zoru Selim'le olmalıydı. Kendisinden ne isteyebilirlerdi ki? Onların amaçlarına yardımcı olacak hiçbir yanım yok benim diye düşündü. Ama sessiz yabancı aşağıdaydı işte. Ve ona her türlü kötülüğü yapabilirdi. Özellikle kocasına gözdağı vermek, istediklerini bir an önce elde etmek için. Hayatım mı, yoksa ırzım mı diye düşündü bir an. Aşağıdaki adam mutlaka Selim'in evde olmadığını biliyordu. Belki de bütün gün evi kolaçan etmiş ve en uygun bulduğu zamanda da içeri girmişti. İnsiyaki olarak terden vücuduna yapışan geceliğinin önünü kapatmaya çalıştı. Gözü karşıdaki tuvaletin boy aynasına ilişti. Titrek gölgeler altındaki aynaya aksiden görüntüsüne baktı. Son derece çekici bir kadın olduğunu biliyordu. Mütenasip vücudu ve uzun bacakları ile pek çok erkeğin aklını başından oynatırdı. Nefesi duracak gibiydi. Bir an dışarıdaki yabancının içeri girip zorla kendisine tecavüze yelteneceğini düşündü. Titremesi geçmek bilmiyordu. Neden sonra hatırladı. Albay Hayri, başları sıkışınca aramaları için telefon numaraları bırakmıştı. Gereksinim duyduğunuz her an, sıkılmadan arayabilirsiniz demişti. Ama arayamazdı. Saçını başını yolacak raddelere geldi, kartvizit Selim'deydi ve Selma numaraları bir yere kaydetmeyi ihmal etmişti. Bu kez aklına 155 polis imdat geldi. Evet, hemen o numarayı aramalıydı. Sonra birden acı gerçeği bütün korkunçluğuyla hatırladı. Yatak odasında telefon yoktu. Kocası yatak odasına telefon çekilmesini istemiyordu. Ağlayacak gibiydi. Çaresizliğin ümit kırıcı karamsarlığı bütün benliğini kaplamıştı. Korkudan öylesine dizleri titriyordu ki bir an düşecek gibi hissetti kendini. Kapıya dayandı. İşte aşina olduğu o tanıdık sesi de o anda duydu. Bir gıcırtıydı bu. Ahşap merdivenin 5. basamağının gıcırtısı. Her zaman ses yapardı. Adam yukarıya geliyordu. Ümitsizliği daha da artmıştı. Korktuğu başına geliyordu. Canı ya da ırzı. Belki de ikisi birden tehlikedeydi artık. Kendisini korumak için bir şeyler aradı. Gözleri tuvalet masasının üzerindeki ince uzun vazoya takıldı. Bir koşu gidip vazoyu kavradı. Kesme çiçekleri içindeki suyla beraber yere döküp sıkıca tutarak kapının yanına döndü. Adam içeri girebilirse can havliyle kafasına vurmayı planladı. İnşallah bunu becerebilecek vaktim olur dedi içinden. Aklına başka hiçbir şey gelmiyordu.